Ayrım 24. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 250. Emniyet müdürü Hayati Daşdağ, kelepçeli ellerini havaya kaldırdı. Gazetecilere bu şekilde poz vererek, "Haram lokma yemedim," diye bağırdı. Sosyal medya fenomeni oldu. Bu fotoğrafın baskısı bulunan tişörtler yapıldı. Aynı gün Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş yeniden yargılama kararıyla tahliye edildi. İptace'nin lideri olduğu gerekçesiyle 1999'da tutuklanmıştı, müebbete mahkum edilmişti, 16 senedir hapis yatıyordu. Yine aynı gün Tayyip Erdoğan son defa AKP grup toplantısına katıldı. "Sürçülisan ettiysek affola diyorum. Kalplerini kırdıklarımız varsa bize hakkını helal etsin," dedi. AKP milletvekilleri hıçkıra hıçkıra ağladı. 51 polis tutuklandı, Silivri'ye konuldular. Milli orduyu hapse tıkmışlardı. Şimdi imamın ordusunu hapse tıkmışlardı. Herkes Fethullah Gülen'den tırsıyordu ama aslında Tayyip Erdoğan'a dokunan yanıyordu. Yurt Atay'ın İstanbul Terörle Mücadele eski müdürüydü. Ergenekon ve Balyoz'un temellerini atan ekipteydi. WikiLeaks belgelerine göre ABD Büyükelçiliğine Ergenekon soruşturmasıyla alakalı briefing verdiği iddia ediliyordu. Canına kıyan Yarbay Ali Tatar hakkında Deniz Lisesi'ndeki DHKPC yapılanmasından sorumludur şeklindeki tutanağı o hazırlamıştı. Mehmet Baransu'nun savcıya getirdiği bavulun belgelerini o soruşturmuştu. Ali Fuat Yılmazer, İstanbul İstihbarat eski müdürüydü. Ergenekon, Balyoz, Oda TV operasyonlarının kilit isimlerinden biriydi. Hrant Dink cinayetine göz yummakla suçlanıyordu. Erol Demirhan, uzun seneler boyunca Ali Fuat Yılmazer'in yardımcısıydı. Yılmazer görevden alınınca onun yerine İstanbul İstihbarat Müdürü olmuştu. Ömer Köse, İstanbul Terörle Mücadele eski müdürüydü. Yakup Saygılı, İstanbul Mali Şube eski müdürüydü. 17 Aralık operasyonunu yürüten polis şeflerindendi. 18 Aralık'ta görevden alınmıştı. İlker Başbuğ, Star Televizyonu'nda Nazlı Çelik'e konuştu. "Polislerin tutuklanmasını seyrederken neler hissettiniz?" sorusuna, "Karmaşık duygular içindeyim. Bizlere ne büyük haksızlık yapıldı ama kin duymuyoruz. Adil yargılanmalarını istiyoruz," cevabını verdi. Genelkurmay Başkanı iken TSK'ya yönelik komplolarla alakalı liste hazırlayıp Tayyip Erdoğan'a verdiklerini, herhangi bir sonuç alamadıklarını, o listenin başında Ali Fuat Yılmazer'in olduğunu söyledi. İstanbul İstihbarat eski müdür yardımcısı Ahmet Öztürk gözaltına alındığında eşi 4,5 aylık hamileydi. O sıkıntıyla bebeğini kaybetti. Ahmet Öztürk tutuklanmadı, serbest bırakıldı ama yoğun bakıma alınan eşi kurtarılamadı, 16 gün sonra vefat etti. İnsani trajediler bile Ergenekon Balyoz'la tıpatıp aynıydı. 17 Aralık'tan sonra düz savcı olarak Bolu'ya gönderilen Zekeriya Öz, Twitter'dan "Kimse diktatörlüğe özenmesin, sonu Saddam gibi, Kaddafi gibi olacaktır," diye yazdı. Tayyip Erdoğan anında cevap verdi. "Bir savcı kalkıp o ülkenin başbakanına tweet sallıyor, tehditler savuruyor, HSYK hala ne bekliyor?" dedi. Sonra da Zekeriya Öz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. AKP eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, kurucusu olduğu AKP'nin üyeliğinden istifa etti. ağır vebali olduğu kanısına vardım dedi. Dink ailesi HSYK'ya başvurdu. Hrant Dink cinayetine adı karışan emniyet görevlilerine soruşturma izni çıktı. Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyüreğin, dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın ve o dönemde Trabzon'da görevli polislerin sorumluluğu var mı yok mu, savcılık tarafından incelenecekti. Bu durumda 17 Aralık'ın sonuçlarından biriydi. Daha önce ısrarla talepte bulunulmuş, soruşturma izni verilmemişti. Ergenekon kumpası çökmüş, Balyoz kumpası çökmüş, İzmir'deki casusluk kumpası çökmüştü ama İstanbul'daki sözde casusluğun dramı sürüyordu. Polislerin tutuklanması sırasında kelimenin tam manasıyla gargaraya gelmişlerdi. Yargıtay onadı, İstanbul'daki casusluk davasından tahliye edenlere yeniden hapis kararı çıktı. İki albay, bir yarbay, bir assubay yeniden tutuklandı. İftiraya uğrayanlar özgürlüklerine kavuşurken onların çilesi yeniden başlamıştı. Irak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini Kürt aday Fuat Masum kazandı. Uzun süredir hasta olan Talabani'nin koltuğuna oturdu. Aslında buna seçim denemezdi, atama demek daha doğruydu. Çünkü Irak'ta yazılı olmayan anlaşma gereği, Meclis Başkanlığı Sünnilere, Başbakanlık Şiilere, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere veriliyordu. İstanbul Güngören'den Suriye'ye geçip IŞİD'e katılan gençler vardı. Gazeteler Güngören'i mercek altına aldı. Görüldü ki, Haznedar İslami Araştırma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği diye bir dernek vardı. Tabelasında IŞİD sembolü vardı. Güngören'in yanı sıra Bağcılar ve Fatih semtlerinden IŞİD'e militan toplanıyordu. Ceplerine harçlık konuluyordu. İstanbul, Ankara, Sakarya ve İzmit'ten Suriye'ye alenen dolmuş kaldırılıyordu. Bazı camiler asker alma dairesi gibi çalışıyordu. Herkes biliyordu, polis dokunmuyordu. Tevhid dergisinin organizasyonuyla bayramın ilk günü yüzlerce kişi İstanbul Ömerli'de buluştu. IŞİD pikniğiydi. Cihat çağrısı yapıldı. Ankara-İstanbul hızlı tren seferleri başladı. Yapımı 11 sene sürmüştü. 3 sene gecikmeyle tamamlanmıştı. Bismillah başladığı gün arıza yaptı. Elektrik teli koptu, camı çatladı, yarım saat durdu. Tayyip Erdoğan trendeydi. Oy toplayayım derken fena madara olmuştu. Gitti, hat-trick yaptı, morali düzeldi. Başakşehir stadı açıldı, Fatih Terim adı verildi. Açılış töreninden sonra maç yapıldı. Turuncu takımda Tayyip Erdoğan, Spor Bakanı Çağatay Kılıç, AKP İl Başkanı Aziz Babuşçu, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Hidayet Türkoğlu, Acun Ilıcalı ve Bilal vardı. Beyaz takımda Akil Adam Yılmaz Erdoğan, Rize Spor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, damat Berat Albayrak filan vardı. Tayyip Erdoğan 3 gol attı. Tayyip Erdoğan'ın takımı 9-4 kazandı. Öbürleri zaten normal ama Yılmaz Erdoğan'ın hali hakikaten üzücüydü. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, kahkaha atan kadınları iffetsiz ilan etti. Bursa'da konuştu. Haya meselesi önemlidir. Kadın iffetli olacak. Mahrem, namahrem bilecek. Herkesin içinde kahkaha atmayacak. Hareketlerinde cazibedar olmayacak, dedi. Kadınlar bu tuhaf laflara kahkahalarla güldü. Temmuz ayı geride kalırken, Atatürk biyografisiyle tanınan İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango aramızdan ayrıldı. DİSK Başkanı Kemal Türkler suikastından idamla yargılanan ve 7 tiplinin öldürüldüğü Bahçeli Evler katliamından 7 defa idam cezasına çarptırılan Ünal Osman Ağaoğlu öldü. 19 sene firariydi. 1999'da yakalanıp hapse konulmuştu. Zaman aşımı ve yargı paketi aflarıyla 2012'de tahliye edilmişti. Tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Cenaze törenine Devlet Bahçeli de katıldı. Yeşilçam'ın unutulmazlarından Çolpan İlhan vefat etti. Eşinin Sadri Alışık'ın yanına defnedildi. Cenaze namazında tatsızlık yaşandı. Çolpan İlhan'ın moda evinde çalışan biri, yevmiyesini alamadığı gerekçesiyle "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı. Şarkıcı Murat Göğebakan henüz 46 yaşında hayatını kaybetti. Tayyip Erdoğan için Uzun Adam adıyla şarkı bestelemiş, "Çok sevdiğim bir abim" dediği Tayyip Erdoğan'a hediye etmişti. Seçim mitinglerinde çalınan şarkısında 2002'de bir güneş doğdu, gülmeyen halkıma bir umut oldu, gözleri yaman, göğsünde iman, kimse görmedi böyle başbakan diyordu. 1966-74 seneleri, 1976-80 seneleri ve 1983-84 senelerinde Fenerbahçe'de başkanlık yapan, bir sezonda 5 kupa birden kazandıran Faruk Ilgaz rahmetli oldu. Pele tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen, hem Arjantin hem Kolombiya hem de İspanya milli takımının formasını giyen, Arjantinli efsane Alfredo Di Stefano hatıralarımızda yaşayacaktı. Soğuk Savaş'ı bitiren isimlerden, Sovyetler Birliği'nin son Dışişleri Bakanı, Gürcistan eski devlet başkanı Eduard Shevardnadze artık yoktu. 2003'te Sorosçu Gül devrimiyle istifa etmek zorunda kalmış, koltuğunu Saakashvili'ye bırakmıştı. 1995'ten beri Şanlıurfa Göbeklitepe'deki arkeolojik kazıların başkanlığını yürüten Profesör Klaus Schmidt, Almanya'da öldü. Göbekli Tepe, o güne kadar bilinen tarihi değiştirmiş, insanlığın en eski tapınak merkezi olduğu anlaşılmıştı. 2010'da M.Ö. 9000 senesine ait insan başı heykeli ortaya çıkarılmış, ortaya çıkarıldığı gün çalınmıştı. Kültür Bakanlığımız, eşi benzeri olmayan bu heykel çalındığı için Profesör Klaus Schmidt'e 150 bin lira ceza kesmişti. 11.600 senelik heykele sadece 150 bin lira. Profesör Schmidt 150 bin liralık para cezasını ödemiş ve hiçbir şey olmamış gibi kazılara devam etmişti. 24. ayrımın sonu. Sayfa 254.